Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kariler'den Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 Azer 1399 Hicri Kameri 15 Rebiyusani 1442 ve 1 Aralık 2020 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Said Yılmaz ile Fahrizade'nin suikastı üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, İnkılabın ikinci adımı üretimde atalım, İran'a gezelim görelim ve İslam'da ahlak adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanın İran'ın ekonomik faaliyetlerini durduramadığı için öfkeli olduğunu belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu %20 üzerinde uranyum zenginleştirmekle görevlendirildi. Muhammed Bakır Galibaf, İran Meclisi nükleer anlaşmada tek taraflı kararlara son verdi açıklamasını yaptı. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 382 kişi daha yaşamını kaybetti. MHP lideri Devlet Bahçeli, şehit Muhsin Fahrizade suikastini kanadı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşman 2,5 yıldır İran'a azami baskı yaparak ekonomiyi durdurma hedefine ulaşamadı. Şimdi ise ekonomik faaliyetlerin devam ettiği için öfkeli dedi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İran milleti gösterdiği direniş ile alınan tedbirler sayesinde düşmanın başlattığı ekonomik savaşta başarı kazandı. Düşmanın bu ekonomik savaştaki önemli hedeflerinden biri halkımızın güvenlik ve huzurunu bozmaktır. Ancak hükümet tüm zorluklara rağmen psikolojik güvensizlik ve ülkenin ekonomik ortamındaki istikrarsızlığı önlemek için elinden geleni yapmaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani düşmanın yaptırımları ülke ekonomisine ve halkın geçimine zarar verse de İran'ın ekonomisini çökertmekle amacına ulaşamamıştır. Dolayısıyla yaptırımların etkisiz hale geldiğini söyleyebiliriz ifadesini kullandı. Bunlara ilave olarak Ruhani 2,5 yıldır İran'a azami baskı yaparak ekonomisini durdurma hedefine ulaşamayanlar şimdi de ekonomik faaliyetlerin devam ettiği için öfkeli ve önümüzdeki birkaç hafta içinde ekonomiye olumsuz dalgalar göndermek istiyor diye konuştu.
İran Atom Enerjisi Kurumu tasarının Anayasayı Korucular Konseyi'nde nihai onayı alıp yasallaşması halinde uranyumu en az %20 oranında zenginleştirmeye başlayacak ve düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artıracak. Yaptırımların kaldırılması ve İran ulusunun çıkarlarının korunması için stratejik eylem planı adı verilen tasarının ana hatları 290 kişilik mecliste 251 oyla kabul edildi. İslami Şura Meclisi yaptırımların iptali için stratejik eylem planının ana hatlarını kabul ederken tasarının nihai onay alması halinde İran Atom Enerjisi Kurumu uranyum en az %20 oranında zenginleştirmeye başlayacak ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artıracak. Tasarı ayrıca nükleer anlaşmanın taraflarının tasarının nihai onayının ardından gelecek 2 aylık süreç içerisinde İran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması NPT'nin kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan ek protokolden ayrılma çağrısında bulunuyor. Yaptırımların iptali için stratejik eylem planı 9 maddeden oluşuyor. Tahran yönetimli uranyumu %20 seviyesinde zenginleştirmekle yükümlü kılması, düşük düzeyde zenginleştirilen uranyum stoklarını artırması ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun IR-2M ve IR-6 gibi yeni santrifüjleri kullanmasını isteyen maddeler bugünkü oturumda onaylandı.
İslam Şura Meclis Başkanı Mehmet Bakır Galibaf yaptırımların iptali için stratejik eylem planının meclisten geçmesinin nükleer anlaşmada tek yönlü caddenin son bulması anlamına geldiğini belirtti. İslam Şura Meclis Başkanı Galibaf bugün yaptırımların iptali için stratejik eylem planının İslam Şura Meclis tarafından onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada Batılılar, nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine yerine getiremedikleri sürece İran'ın bu yolda ileri doğru hareket etmeye devam edeceğinden emin olmalılar şeklinde konuştu. İran'ın tek taraflı olarak yıllardır nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine yerine getirdiğine dikkat çeken Galibaf ancak batılı tarafların yükümlülüklerinden hiçbirine uymadığını kaydetti. Galibaf, İslam Şura Meclisi'nin bugünkü kararı ile Batı için yükümlülüklerine girene getirmeleri için bir fırsat sağlandığını da sözlerine ekledi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Son 24 saat zarfında 382 vatandaşımızı daha maalesef koronavirüsten kaybettik. Sözcüler açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 382 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13.881 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Dari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 48.628'e, vaka sayısında 975.951'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.840'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 677.963'e ulaştığı bilgisini paylaştı. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı yaklaşık 64 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1.475.000'e yükseldi.
Hükümet sözcüsü Rebi, İran'ın nükleer biliminin suikast yapılamaz olduğunu belirtti. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan hükümet sözcüsü Ali Rabi, nükleer fizikçi Şehit Fahrizade'ye düzenlenen suikasta işaretle teoristler kesinlikle hedeflerine ulaşamayacaklar. Nükleer ve savunma bilimimiz suikasta uğrayacak ve geri döndürülebilecek değildir. Halkımızın bu suikastın psikolojik operasyonlarından etkilenmediği gibi bugünlerdeki davranışlarında gösterdiği gibi milli çıkarlarımıza bağlılık çerçevesinde gerçek düşmanlarına karşı daha akıllı ve daha birlik olduklarını ortaya koydular diye belirtti. Rebi sözlerinin devamında düşmanların bu suikastle toplumun psikolojik huzurunu bozmak, halkı hayal kırıklığına uğratmak, azami baskı politikasını başarılı kılmak, İran'ın stratejisinde kafa karışıklığı yaratmak ve onları düşman sahasında oynatmayı zorlamak ve nihayet bölgenin de güvenliğiyle huzurunu bozmak gibi hedeflerine ulaşmayı hedeflediğini kaydetti. Sözcü Rebi, İran halkının bu suikaste kalite, boyutlar, zaman ve mekan dahil kesin yanıt hakkı saklıdır diye ekledi. Hükümet sözcüsü Ali Rebi ayrıca ülkedeki uranyum zenginleştirme miktarı ile ilgili bir soruya bugün 3 tondan fazla zenginleştirilmiş uranyum soktuğumuz vardır. Sokumuz vardır ve ayda da 250 ile 300 kilogram arasında zenginleştirilmiş uranyum üretiyoruz ifadesine kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugünkü basın toplantısında Şehit Fahrizade suikasti ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi. Hatipzade, Tahran'ın yakınında uğradığı suikast sonucu şehit düşen nükleer bilimci Mohsen Fahrizade için İran milletine başsağlığı dileğinde bulunarak nükleer ve savunma bilimcisi Şehit Fahrizade'nin adı ölümsüz olacak ve bugünkü vatan evlatları ve gelecek nesiller için model olacak dedi. Said Hatipzade terör olayının ardından derhal bir açıklama yaptık ve Sayın Zarif Twitter üzerinden bu cinayetten İsrail'in sorumlu olduğunu bildirdi ifadesini kullandı. Şehit Fahrizade'ye yapılan terör saldırısı sonrası birçok ülke bu eylemi kınadı. Katar, Umman, Irak, Afganistan, Kuveyt ve diğer ülkelerin dışişleri bakanları telefonla arayarak terör olayını kınadı ve İran milletiyle hükümetine taziyelerini iletti diyen Hatipzade, bir ülke hariç bölgedeki tüm ülkelerin Şehit Fahrizade suikastını kınadığını kaydetti. Sözcü Hatipzade, Şehit Fahrizade suikastına ilişkin bu terör saldırısına kesinlikle yanıt verilecek. Cinayetin failleri, azmettiricileri ve planlayıcıları kesinlikle cezalandırılacak. Şu anda önemli olan Tel Aviv, Arnavutluk ve Washington'un medya üzerinden kurduğu tuzağa düşmemektir ifadelerinde bulundu. Sözcü işgal rejimiyle ilişkilerini aleni şekilde normalleştiren ülkeleri uyararak İran'a yönelik herhangi bir tehdide derhal yanıt verileceğini taraflara bildirildiğini kaydetti. Hatipzade komşularla ilişkilerin önemine dikkat çekerek İran'ın en fazla ekonomik münasebetlerinin komşuları ile olduğunu kaydetti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin Türkiye Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada üst düzey İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikastı Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayet olarak nitelendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı açıklamada, üst düzey İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikastı, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş olan en vahim cinayet olarak nitelendirdi. Bahçeli, Fahrizade suikastı hakkındaki açıklamasının devamında, Şehit Fahrizade suikastını kınayarak şöyle dedi: "Lanetlediğimiz bu hunhar saldırının çok organizeli şekilde icra edildiği anlaşılmaktadır. Ziyadesiyle kırılgan halde bulunan bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmayı amaçlayan her türlü ahlak ve hukuk dışı arayışı, saldırı ve komployu teorizmden ayrı tutmuyor, ayrı görmüyoruz. Bizim dikkatimizi çeken husus suikastın zamanlaması, hedef olarak seçilen ismin müktesebatı, tetikçi figüranları kullanan odakların stratejik hedefleridir. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun nezaketsiz ve seviyesiz İstanbul seyahatinden sonra Kudüs'e gitmesi, Batı Şeria ve Golan Tepelerinde gezmesi adeta bölgeyi provoke eder gibi tutum takınması ve ardından Muhsin Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi bize göre üzerinde düşünülmesi gereken kuşkulu bir detaydır. Bundan önce de Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Saadet ve Vatan Partileri liderleri de Şehit Fahrizade suikastını kınamışlardı."
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın önde gelen nükleer fizikçilerinden Şehit Muhsin Fahrizade suikastını insanlık suçu olarak niteledi. Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying bugün düzenlediği basın toplantısında İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Şehit Fahrizade suikastinin failleri ve azmettiricilerini kınayarak Amerika ve Siyonistlerin bu tür insanlık dışı girişimlerle Batı Asya bölgesini gerginleştirmek istediklerini belirtti. Çin Global Times gazetesi editörü de İran'ın nükleer fizikçisi ve savunma bilim insanına yönelik suikasti barbarlık ve küstahlık olarak niteledi. Çin Batı Asya Araştırma Merkezi uzmanlarından Wang Jin de bu tür suç ve terör faaliyetini oldukça tehlikeli niteleyerek Mossad ve CIA'nin bölgeyi istikrarsızlığa götürme peşinde olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İranlı nükleer fizikçi ve savunma bilim insanı Şehit Fahrizade suikastını suç eylemi olarak niteledi. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell bugün yaptığı açıklamada İran'ı bilim insanın şehit Farizade cinayetinin azmettirici ve sorumlularına hiç değinmeden bu girişimi suç eylemi olarak nitredi. Şehit Farizade'ye yönelik kalleşçe saldırı uluslararası tepkiye yol açmış ve bugüne dek birçok ülke bu suikastı kınarken Amerika ve İsrail'in bu cinayetteki rolüne dikkat çekmişlerdir.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musavi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü desteklemenin İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli pozisyonu olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının iade edilmesine ilişkin beyanatına dikkat çeken Büyükelçi Musavi, kimse tarafından bağımsız ülkelerin topraklarının işgal edilmesinin kabul edilir olmadığını belirtti. Musavi, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki bölgeler ve Karabağ'ı kurtarma pozisyonunu savunduğunu ve bu toprakların Azerbaycan'a ait olduğuna inandığını kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran sınırındaki topraklarını işgalden kurtarmasına dikkat çeken Büyükelçi, bunun ikili münasebetlerin gelişmesi için yeni fırsatlar sağladığını söyledi. Musavi ayrıca Tahran'ın kendi sınırları yakınlarında hiçbir zaman sözde özel bir cumhuriyeti tanımadığını da sözlerine ekledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan yeni koridor kurulmasını ve Laçin ilinin Azerbaycan'a bırakılmasını önerdiklerini belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusal sesleniş konuşmasında Laçin'in işgalden kurtarılması dolayısıyla halkı kutlarken kentin tamamen Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi için yaptıkları tekliften söz etti. Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve Laçin Koridoru diye isimlendirilen geçit bölgesinin Laçin kentinin ortasından geçtiğini söyleyen Aliyev şu ifadeleri kullandı. Rusya Devlet Başkanı ile yaptığım görüşmeler sırasında Laçin'in de bize iade edilmesi gerektiğini söyledim. Bu nedenle yeni bir koridor kurulmasını Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan yeni koridorun güzergahının belirlenmesini ve inşa edilmesini önerdik. Burada 3 yıllık bir süre de belirlendi ancak bunu da daha erken yapabileceğimizi de düşünüyorum. Yeni koridorun parametreleri belirlendikten sonra Laçin kenti bize iade edilecek. Bu konu özel önemi hak ediyor. Zira eğer bunun anlaşmaya dahil edilmesini sağlayamazsan, Laçin koridoru ise her zaman Laçin kentinden geçecektir.
Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlıkları, Rusya ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da ateşkesin denetim amacıyla ortak merkezin kurulmasıyla ilgili anlaşmaya vardıklarını, merkezdeki personelin her iki taraftan eşit sayıda olacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, Rusya ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da ateşkesin denetim amacıyla ortak merkezin kurulmasıyla ilgili anlaşmaya vardıklarını, merkezdeki personelin her iki taraftan eşit sayıda olacağını belirtti. Tümgenler Konashenko, Rusya Federasyon Savunma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında 11 Kasım'da imzalanan mutabakata uygun olarak ateşkesin ve tüm askeri eylemlerin kontrolü için Rus-Türk Ortak Merkezi'nin konuşlandırılması ve faaliyetlerine ilişkin usul konusunda anlaşmaya varıldı. Merkez Azerbaycan topraklarında kurulacak. Ortak merkezin organizasyon yapısındaki Rus ve Türk personel sayısı eşit olacak diye konuştu. Daha önce Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin denetlenmesi amacıyla Türk-Rus Ortak İzleme Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakatın imzalandığını duyurmuştu.
Ermenistan'da binlerce kişi bir kez daha Karabağ Barış Anlaşması'nı protesto ettiler. Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan Karabağ Barış Anlaşması'nı imza atan Başbakan Nikol Paşinyan, aleyhindeki protesto eylemleri yeniden başladı. Dün başlayan protesto eylemleri bugün de devam etti. Eylemciler Paşinyan'ın görevini bırakmasını ve yeni hükümetin kurulmasını istiyorlar. Bu arada Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da ortalığı yatıştırmak için Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi.
12 Ekim'den bu yana Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yürüten Oruç Reis, Türkiye'nin görev süresini uzatmaması üzerine 30 Kasım sabahı Antalya Limanı'na döndü. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
12 Ekim'den bu yana Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yürüten Oruç Reis, Türkiye'nin görev süresini uzatmaması üzerine 30 Kasım sabahı Antalya Limanı'na döndü. Türkiye'nin bu adımı Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri nedeniyle yaptırım paketinin görüşülebileceği Avrupa Birliği zirvesinden sadece 10 gün önce atması dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar Türkiye'nin gerilimin azalması ve yaptırım paketinin gündemden düşmesi amacıyla bu adımı atmasına karşın yaptırım olasılığının güçlü bir şekilde masada durduğuna dikkat çekiyorlar. Fransa'nın liderliğinde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin girişimleriyle zirveden Türkiye aleyhine bir karar çıkarılmasına çalışıldığını kaydeden kaynaklar, Berlin'de henüz tam kararın oluşmadığını ancak Türkiye ile müzakere yorgunu Almanya'nın bu kez yaptırım baskısına direnemeyebileceği görüşünü dile getiriyor. Bu açıdan Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği son derece önemli bir döneme giriyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Türkiye'ye yönelik yaptırımların da gündeme gelmesinin beklendiği 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Merkel, Federal Meclis tarafından organize edilen Almanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığına ilişkin toplantıda Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönmüş olmasını iyi bir işaret olarak yorumladı. Almanya Başbakanı aynı konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerinde istenen ölçüde ilerleme kaydedilmediğini de vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu'nda video konferans yoluyla yaptığı açıklamalarda Türkiye ile ilişkilerde istenen ilerleme sağlanamadığı ifadesini kullandı.
F-35'lere talip olan Atina yönetimine Washington'dan olumlu yanıt geldi. Yunan medyası ise Amerika'nın Atina'ya Mart 2021'de 3 adet kullanılmış F-35 savaş uçağı göndereceğini bildirdi.
Siyonist rejimin Mali Pazar Kurulu bugün yaptığı açıklamada Şirvit Sigorta firmasının enformasyon merkezine siber saldırı düzenlendiğini duyurdu. Siyonist rejim tarafından yapılan açıklamaya göre Şirvit Sigorta firması enformasyon merkezi siber saldırıya uğradı. Saldırıdan ardından merkeze erişim tamamen kesildi. Siyonist kaynak yaptığı açıklamada siber saldırı ve hasar tahminiyle ilgili çalışmaların başladığını da duyurdu. Bu arada bir Siyonist medya Black Shadow isimli grubun bu saldırının arkasında olduğunu da ileri sürdü.
Ve son haberimiz, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası avukatı, bu ülkede başkanlık seçimlerinin sağlıklı biçimde düzenlendiğini düşünenlerin idam edilmesi gerektiğini belirtti. Trump'ın avukatı, aptal Krebs gibi seçimlerin sağlıklı düzenlendiğini düşünenlerin asılması gerektiğini kaydetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Sarkisyan Ermenistan Başbakanı'nın istifasını istemesi üzerine. Erivan'da gösteriler kısmen hafiflemiş olsa da Ermeni yetkililer, Başbakan Nikol Paşinyan'ın görevini bırakması için baskıyı artırıyorlar. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Rusya'yı yaptığı son ziyaretinde Paşinyan'ın başbakanlığı bırakması gündemiyle olduğu düşünülüyor. Esasında Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyaretinin esas amacı Rusya'da yaşayan Ermeniler ve Ermeni diasporası ile görüşmek değildi. Esas gündem Paşinyan'ın görevi bırakmasıydı. Paşinyan, cumartesi günü Moskova'da Ermeni diasporası ve toplumu temsilcileri ile yaptığı buluşmada bir kez daha Nikol Paşinyan'ın başbakanlıktan istifa etmesine vurgu yaptı. Karabağ Barış Anlaşması'nı imzaladığı için Paşinyan'ı eleştiren Ermenistan Cumhurbaşkanı, bu anlaşmayı ve Ermeni güçlerin münakaşalı bölgelerden çekilmesini büyük trajedi olarak niteledi. Ermenistan anayasasında yapılan değişikliklere göre başbakan milli meclis üyelerinin oy çokluğu ile seçiliyor ve ülkenin en üst yetkilisi sayılıyor. Başka bir deyişle Ermenistan sistemi parlamento sistemidir. Bu nedenle Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı ve Erivan'ın diğer yetkililerine bilgilendirmeden veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ Barış Anlaşması'nı da imzaladı. Bu gerçeğe göre kuşkusuz Ermeni siyasiler parlamento sistemine karşı olup yetkilileri bir bireyin elinden de çıkarmaya çalışıyorlar. Karabağ Barış Anlaşması imzalandıktan sonra birçok Ermeni siyasetçi Ermenistan Anayasası'ndaki değişiklik ve başkanlık sisteminden parlamento sistemine geçilmesinin aslında Dağlık Karabağ bölgesini de Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devretmek için önceden planlanmış bir komplo olduğuna inanıyorlar. Hatırlanacağı üzere Nikol Paşinyan 2018 yılında Sereje Hayır sloganı ile iktidara gelmeyi başardı. Aslında Ermenistan'ın 1919 yılında bağımsızlığına kavuştuğundan bu yana Ermenistan'da iktidara gelmeyi başaran Karabağlı olmayan ilk şahsiyet Paşinyan oldu. Paşinyan'dan önce Robert Kocharyan ve Serhiy Sarkisyan Rusya ile iyi ve dostane ilişkiler içinde olduklarından kendi başkanlık dönemlerinde Ermeni güçlerin işgal altındaki bölgeleri korumayı başardılar. Ancak Paşinyan onların aksine Ruslar ile ilişkiye pek ilgi göstermedi ve batırılara daha ziyade yönelmiş oldu. Bu bağlamda siyaset uzmanlarından Efşar Süleymani şöyle diyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rus askerleri Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden çıkarılarak Ermenistan'a geldiler. Rusya'nın Ermenistan'da askeri üssü bulunuyor. Rusya genellikle erken müdahalede bulunuyordu. Ancak bu kez müdahale etmedi. Çünkü Sayın Başbakan Paşinyan, Batı yanlısı bir siyasetçi değildir. Aslında Ruslar Paşinyan'ın istifası için zemin sağlamaya, en azından hizaya getirmeye çalıştılar. Ermenistan'da Karabağ Savaşı ve Barış Anlaşması'nın imzalamasından sonra yaşanan olaylar ve gelişmeler Nikol Paşinyan'ın başbakanlığı bırakması için baskıların arttığını gösteriyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyareti de bu hedefin gerçekleşmesi amacıyla yapıldı düşünülüyor. Rus yetkililer ise her zamankinden daha sabırlı olup Ermeni siyasiler ve Ermenistan halkının tepkilerini bekliyorlar. Ermenistan Cumhurbaşkanı Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında bir grup Ermeni de Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği önünde toplanarak Başbakan Paşinyan'ın istifa etmesine vurgu yaptılar. Bundan önce de Ermenistan'da düzenlenen gösterilerde Paşinyan'ın istifası istenmişti. Anlaşılan o ki Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın görevini bırakması için girişimler başlamıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın Amerikan askerlerinin gitmesinden memnuniyet duyması etrafında. Afganistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bu ülkede bulunan Amerikan askerlerinin sayısının azalmasını memnuniyetle karşıladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuat Alman bu bağlamda yaptığı açıklamada Afgan güvenlik güçlerinin yabancı askerler olmadan ülke güvenliğini sağlama gücü ve kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın bu ülkedeki asker sayısını azaltmasının arifesinde yaptığı konuşmada hava kuvvetleri kapasitesinin arttığını ve silahlı muhalifliği savaş için yeteri kadar kaynak ve ekipmanın bulunduğunu vurguladı. Fuat Alman ayrıca Afganistan hava sahasını ve güvenliğini sağlama gücünün kabul edilir seviyede olduğuna temasla hava harekatlarının çoğunu Afgan güçlerinin yabancı güçlerden bağımsız biçimde gerçekleştirdiğini belirtti. Fuat Alman ayrıca Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın Washington'un bu ülkedeki asker sayısını azaltma kararını memnuniyetle karşılaması, Kabil yönetiminin Afgan Silahlı Kuvvetleri'ne ülkenin güvenliğini sağlama ve teröristler ve radikal grupların saldırıları ve olası tehditlerine yabancı güçlerin yardımı ve müdahalesi olmadan karşı koyma gücüne sahip olduğu bağlamındaki derin güvenini gösteriyor. Afganistan güvenlik güçleri 2011 yılından itibaren güvenlik görevlerini aşamalı olarak yabancı güçlerden devralmaya başladı ve sonunda Amerika ve NATO'nun resmen yaptığı açıklamasıyla 2014 yılının sonunda yabancı güçlerin Afganistan'daki harbi misyonu son bulmuş oldu. Kabil ile Washington arasında yapılan anlaşmaya göre Afganistan Savaşı'nda yabancı güçlerin katılımı sırf Afgan Silahlı Kuvvetleri'nin antiterör operasyonuna havadan destek vermesi, o da Kabil yetkililerinin talebiyle sınırlandırılmış oldu. Bu anlaşmaya rağmen yaklaşık geçen 6 senede Amerikan askerleri defalarca Afganistan yönetiminin onay ve izni olmadan bu ülkenin bazı noktalarını keyfi olarak bombaladı. Ancak Kabil yönetimi ve Afgan halkı her defasında bu saldırılara sert tepki gösterdi. Afganistan Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin üç güvenliğini sağlama ve terör örgütlerinin ölümcül girişimlere karşı koyma noktasındaki kabiliyet ve deneyimleri, onların yabancı güçlere ülkede huzur ve istikrar sağlama sürecinde yabancı güçlerin yardımına bağımlılığının son senelerde kayda değer ölçüde azalmasına yol açtı. Afganistan Savunma Bakanı Esedullah Halid'in belirttiğine göre, bu ülkede askeri hareketlerin %96'sı bağımsız olarak Afgan Silahlı Kuvvetleri'nce yapılıyor ve sadece görevlerin %4'ünde yabancı güçler havadan destek veriyor. Afganistan Savunma Bakanı açıklaması bu ülkenin savunma ve güvenlik yapısının terörizm ve güvensizliği kontrol altına almak için hava ve kara harekatlarını gerçekleştirmek için gereken kabiliyet ve kapasiteye sahip olduğunu ve dış güçlerin yardımına ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Hatta Afganistan savunma ve güvenlik çevreleri yabancı güçlerin bu ülkedeki varlığı Taliban'ın savaşı sürdürmek için moralini yükselterek Amerika ve NATO'nun keyfi hava saldırılarında Afgan vatandaşlarının can güvenliğinin tehlikeye düşmesine yol açtığına inanıyorlar. Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması ve sonunda Amerikan askerlerinin tamamen bu ülkeden çekilmesi, Afganistan halkı ve hükümetinin esas taleplerinden biri sayılıyor. Bu durum, Afgan taraflar arasında Katar'da yürütülecek müzakerelerdeki temel düğümlerden birini çözebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akıllı şunu lanet yok ya. Antıbın ne bakayım.
Bir an şey terörüstüne ve hoşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. 27 Kasım 2020 Cuma, Tahran'ın etrafında bulunan Demavend ilçesine bağlı Absed bölgesinde korkunç bir patlama sesi duyuldu sevgili dinleyiciler. Ardından da kurşun yağmuru başladı. Kurşunlara hedef olan araç, İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Teşkilatı Başkanı Dr. Muhsin Fahrizade'ye aitti. Birkaç gündür biz bu terör eylemiyle ilgili söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İran Dışişleri Bakanı Zarif Instagram'dan yaptığı bir açıklamada İranlı nükleer ve savunma alanındaki bilim insanlarından Muhsin Fahrizade suikastine de atıfta bulunarak bu terör eylemiyle aynı zamanda Pompeo, Netanyahu ve Suud Veliaht Muhammed Bin Selman'ın boş kuruntularının gerçekleşmesi için hazırlanan psikolojik savaş ve karşı istihbarat planının tamamlanmaya çalışıldığını söyledi. Sevgili dinleyicilerimiz, Amerika'da hükümet değişilmeye doğru gidiyor ve şimdi bununla eş zamanlı olarak İran'da korkunç bir olay yaşanıyor. Bunlar eş zamanlı yapıldığı anda dış politika anlamında hangi kavramlar ve aslında hangi konular dikkat çekiyor gibi bazı sorular gündeme geliyor. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konu etrafında ve bu hadiseyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Sait Yılmaz hocamız bizimle birlikte. Sait hocam hoş geldiniz. Saygılaştınız efendim.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın dinleyicilerimize iyi günler.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi suikast Amerika'da seçilmiş Başkan Joe Biden'ın İran ile çok taraflı nükleer müzakerelere geri dönmekten bahsettiği bir dönemde gerçekleşti bildiğiniz gibi. Şimdi buradan hareketle bu terör saldırısını siz nasıl tespit ediyorsunuz?
Evet, şimdi biraz evvel bahsettiğiniz Biden konusuna aslında gelmek lazım burada.
Tabii.
Biliyorsunuz Obama dönemindeyken İran'la ABD arasında bir anlaşmaya doğru gidildikçe bu eski başkan Netanyahu, başbakan Netanyahu biliyorsunuz Birleşmiş Milletleri ayağa kaldırmıştı. İşte İran bombayı hazırladı, böyle bir provokasyonla İran'a karşı bütün okları çekmeye çalışmıştı. Fakat buna rağmen Obama salim, daha doğrusu nasıl söyleyelim, daha akıllıca bir politikayla, sağgörülü bir politikayla İran'la yakınlaşmanın daha iyi olacağını düşünmüş ve çok olumlu adımlar atarak ABD ile İran arasında sonuçta bir anlaşmaya varılmıştı. Hani uygulamada birçok sorun vardı ama sonuçta burada önemli olan niyetti. Fakat İsrail buna hep başından beri karşı gelmişti. Şimdi Trump'ın yönetilmesiyle beraber bu küresel güçlerin arasında bir bölünme aslında 2011'de başlamıştı. Bu bölünmenin bir kısmında Trump'ın arkasında bulunan Siyonist kesim vardı. Bu Siyonist kesim tabii ki İran'la bir an evvel savaşı isteyen, efendim İran'la İran'ı düşman olarak gören bir anlayıştı. Öbür tarafta ise Obama'nın arkasında ve Hillary'nin arkasında bulunan ve bugün de Biden'ı seçen daha çok istihbarat ve savunmacıların olduğu bir ekip var. Bunlar aslında kendi aralarında böyle ikiye bölünmüş durumda. Yani Rockefeller ve Rothschild grubu diye. Şimdi bu Siyonistler seçimi kaybedince tabii İsrail burada panikledi ve bir an evvel olası bir ABD-İran anlaşmasını sabote edebilmek için bu tür eylemlere hız verdiler. Ama yani şeyin Biden'ın önceliği aslında şöyle. Biden İran'dan önce Çin'e öncelik veriyor. Yani İran değil de biz diyor Çin'e diyor odaklanmalıyız diyor. Hani aralarındaki aslındaki fark şu. Bir ekip önce İran sonra Çin derken Biden hayır diyor. Bizim diyor önceliklerimiz Çin diyor. Çünkü bu İran'la ilgili politikanın arkasında İsrail lobisi var ve bu pek de Amerika'nın ortadaki çıkarlarına uygun değil. Şimdi buradan baktığımızda meydana gelen gelişmeler İsrail'in Orta Doğu'da bir provokasyonla ABD ile İran arasındaki olası yakınlaşmayı bir kere sabote etmeyi öngörüyor. Ama bundan her şeyden önce de şu var. Birleşmiş Milletler'in ilk dört maddesi barış ve güvenliğin sağlanmasının sorumluluğunu Birleşmiş Milletler'e vermiştir. Hiçbir ülke bırakın kuvvet kullanmayı, tehdit etmeyi dahil, kuvvet kullanma tehdidine dahi bulunamaz. İsrail'in yaptığı tamamen bir devlet terörüdür. Ama buna rağmen Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin üyelerinin İsrail'e karşı bir kınama efendim yoluna gitmemeleri, bu da uluslararası otoritenin yani Birleşmiş Milletler'in otoritesinin ne kadar azaldığının işlevsizliğini de ortaya gösteren bir konu. İsrail'in yaptığı tabii ki bir devlet terörüdür, eşkıyalıktır. Ve bunun karşısında tabii İran'a da buna karşılık verme hakkı doğmuştur.
Evet.
Amarız, umarım bu provokasyon daha fazla devam etmez. Yeni gelen Amerikan yönetimi sağa doğru davranır. Amerika ile İran arasında gerçekten bir anlaşma olur ve bölgeye istikrar için bu bence çok önemli bir gelişme olur diye düşünüyorum.
Peki. Hocam sizce bu suikast aynı zamanda Biden yönetimi için de bir mesaj olabilir mi?
Evet, onu demeye çalışıyorum. Yani burada Biden'ın niyetini okudukları için
evet.
Bir an evvel ortamı germek, bu sabotajla beraber provokasyonu artırmak, İran'dan gelecek tepkilerle beraber İran'la ABD'nin arasını bozmaya çalışan bir şey bu, strateji bu. İran bu oyuna düşmemeli. Tabii ki İran'da cevap verici efendim, şeyler vardır, kanallar vardır. O İran'ın tasarrufuna da, çünkü bu hakkı doğmuştur. Ama bence doğru olan diplomasiyle sorunlara çare bulmaktır. Yani ABD ile İran daha önce de olduğu gibi ortak bir zeminde buluşabileceklerini, birbirleriyle bir zeminde anlaşabileceklerini göstermişlerdir. Ve doğru yolda budur.
Doğrudur. Şimdi İran'ın yanıt verip vermeyeceği konusunda herhangi bir sizin görüşünüz var mı bu olaya karşı?
Şimdi daha önce Irak'ta da biliyorsunuz böyle bir saldırı oldu, aynı bir saldırı oldu. Yani bu kabul edilecek bir şey değildi. Ama İran burada çok aklı başına davrandı. Yani provokasyona gelmedi. Yani oradaki amaç, İsrail'in amacı ABD ile İran üzerinden bir Orta Doğu Savaşı'nı tetiklemekti. İran eğer bir tepki verecekse artık onu ABD üzerinde, İsrail üzerinden verecektir diye düşünüyorum. Ama tabii bu İran'ın kendi tasarrufudur, kendi stratejisidir. Onu ben tabii değerlendiremem.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Said Hocam.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Said Yılmaz Hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde İran'da, Tahran'da gerçekleşen hain terör saldırısıyla ilgili son gelişmeleri ve analizler sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kehan gazetesinde İslam-İran İstihbarat Bakanlığı Halk ve İlişkiler Bürosu'nun Savunma Bakanlığı Araştırma ve Yenilikçilik Kurumu Başkanı ve seçkin nükte bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast olayı ile ilgili yeni puçlarına ulaşıldığını açıklaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Emir Ali Hacızade'nin İran milletinin şehit Fahrizade'nin intikamından asla vazgeçmeyeceğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Mısır El-Ezher Üniversitesi'nin Filistin gelişmelerine dair bildirisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin topraklarının bölünmesi yönünde çıkardığı kararın yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı bildiride Siyonist-İsrail cinayetlerinin asla unutulmayacağını duyurdu. El Cezire Televizyonu'nun bildirdiğine göre El-Ezher Üniversitesi'nin yayınladığı bildiride İslam dünyasının Filistin halkına yönelik insanlık dışı cinayetlerin Arap ve Müslüman ülkeler tarafından asla unutulmayacağına vurgu yapılırken Siyonist işgalcilerin tarih ve gerçekleri tahrif etme girişimlerine rağmen bu cinayetlerin pak insanların hafızasından silinmeyeceği kaydedildi. Bildiride ayrıca uluslararası camiadan Kudüs başkentliğinde Filistin'i resmen tanıması talep edilirken Filistin meselesinin sürekli gündemde tutulması gerektiği vurgulandı.
İtilat gazetesinde İran Savunma Bakanı General Hatemi'nin Savunma Bakanlığı Araştırma ve Yenilikçilik Kurumu Başkanı ve seçkin nükte bilimci Muhsin Fahrizade'nin cenaze töreninde şehidin kanı yerde kalmayacağını vurgulaması, dünyada koronavirüsün can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas üst düzey yetkilisi İsmail Rıdvan'ın şehit Muhsin Fahrizade cinayetine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas üst düzey yetkilisi İsmail Rıdvan, İslam İran'ın bilimsel ilerlemesine halel getirilemeyeceğine dikkat çektiği açıklamasında İran'ın bu alanda güçlü bir şekilde ilerlemesine devam edeceğini vurguladı. El Ahd internet sitesine demeç veren Filistin İslami Direniş Hareketi üst düzey yetkilisi İsmail Rıdvan, İranlı nükleer bilimci Şehit Muhsin Fahrizade cinayetini kınayarak söz konusu cinayette Siyonist düşmanın ayak izlerini açıkça ortada olduğunu belirtti. Rıdvan açıklamasının devamında söz konusu cinayetin İran ve direnişe bir darbe olduğunu ve bundan hedefin İslami İran'ın bilimsel ve teknolojik ilerlemesini engellemek olduğunu kaydetti. Hamas üyesi İslami İran'ın vereceği cevabın işlenen cinayetle aynı ölçüde olması gerektiğini vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İran'ın Suriye Büyükelçisi'nin Şehit Fahrizade cinayetine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Suriye Büyükelçisi Cevat Urkabadi, Filistinli direniş grupları ile görüşmede İranlı nükleer bilimci Şehit Muhsin Fahrizade suikastini yapanların cezasız bırakılmayacağını vurguladı. Pazartesi günü Şam'da Filistin direniş grupları ile Büyükelçilik'te görüşen İran Büyükelçisi Turkabadi, İranlı nükleer bilimci Şehit Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikasti rezil bir hareket ve İran milletinin bilimsel ilerleme ve kalkınmasını engelleme çabası niteleyerek bu cinayeti işleyenlerin peşini bırakmayacaklarını belirtti. Büyükelçi Turkabadi, düşmanın Şehit Fahrizade'ye suikast düzenlemekle aslında İran ve Filistinli gruplar arasında vahdeti sağlayan insanlardan birini şehit ettiğini belirterek bundan sonra da bu şehidin yolunu durmaksızın sürdüreceklerini vurguladı. Görüşmede Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Talal Navci, İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünün tüm direniş gruplarının gücü olduğunu belirterek, direniş ekseninin liderlerine yapılan suikastlerin ancak bu ekseni zafere kadar direnişini sürdürmekte, daha da kararlı kılmaktan başka etkisi olmayacağını belirtti. Talal ayrıca İran İslam Cumhuriyeti, Batı'da ve Siyonist rejimde demokrasi iddiasında bulunanlar gibi nükleer silah peşinde olmadığını ve sadece nükleer enerjiden barışçıl amaçla yararlanmak istediğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimli atılım.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli sohbetimizin 15. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde tıbbi teşhis yöntemlerinde bilimsel atılımı ele alacağız.
İran, nükleer teknolojinin kullanımı ve radyo ilaçların üretimi dahil modern tıp bilimleri alanında büyük adımlar attı. Son yıllarda kemik, kan, prostat ve pankreasın çeşitli kanser türlerinin tedavisi için yeni nesil radyo ilaçlar üretimi artmaktadır. Bu bağlamda radyo ilaçların kanserde kullanımı erken birincil testlerden ikincil aşamalara hatta tedaviye kadar geliştirildi. İran bu alanda bu teknolojiye sahip 4. ülke konumuna geldi. Bu ekipmanı yapma teknolojisi Amerika, İngiltere ve Çin gibi ülkeler tarafından tekelleştirilmişti.
Son yıllarda radyo ilaçların kullanımı giderek araştırma aşamasından enfeksiyonu görüntüleme ve moleküller görüntüleme gibi çok yeni ve ideal yöntemlere yöneltilmiştir. Şu anda cerrahi, komoterapi ve radyoterapi kansere tedavi etmek için kullanılan 3 yaygın yöntemdir. Radyoterapi kullanımı bu hasta grubu için en yaygın tedavi yöntemidir.
Günümüzde bu gelişmiş tıp bilimlerinin kullanımıyla karaciğer kanseri olan ve ameliyat edilemeyen gelişmiş vakaları olan hastalar radyo ilaçların kullanımıyla %50-60 kadar hayatta kalma ümidi artırmak ve çok daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmaktadırlar. Karaciğer kanseri en ölümcül gastrointestinal kanserlerden biridir ve şu anda en yaygın kanserlerden sayılır. Tıp topluluklarına göre her yıl yaklaşık 200 kişiye karaciğer kanseri teşhisi konuluyor.
İran'da bu hastalığın tedavisinde etkili olan radyo ilaçların laboratuvar ve preklinik aşaması son yıllarda başarıyla tamamlanmış olup, şu anda ilacın klinik değerlendirme aşaması Tahran ve Şiraz Tıbbi Bilimler Üniversitelerinin işbirliğiyle yürütülmektedir. FDG radyo ilaçları belirli hastalıklarda kullanılan bu önemli tedavi amaçlı ilaçlardan biridir. Bu radyo ilaçlar PET görüntüleme için de kullanılıyor. Doktorlar kanseri teşhis etmek ve kanser tedavilerinin etkinliğini ölçmek için sıklıkla PET taramalarını kullanırlar. Radyo ilaçlar tedaviden ziyade teşhis amaçlı kullanılırlar.
Bu alanda ülkede gelişmiş altyapı oluşturulmuştur. Bu alandaki Bonab Gama sistemi, laboratuvarları donanımlı aktif merkezlerden biridir. Bu merkezde yeni teknolojilerin kullanılması nedeniyle farklı modlarda ve daha düşük oranlarda daha yüksek oranlara kadar radyasyon kapasitesi vardır. Gama ışınlama sistemiyle donatılmış medikal ve sağlık ürünleri için ışınlama yöntemiyle mikrobik kirlilikleri ortadan kaldırmakla sorumlu olan Tahran'da benzer bir radyoterapi kompleksi bulunmaktadır. Bu ışınlama merkezi hizmetlerinin kalitesini kontrol etmek için mikrobiyoloji, polimer, besin maddeleri ve dizimetri laboratuvarlarından yararlanmaktadır. Bu sistem tek kullanımlık, tıbbi ürünlerin mikrobik kirliliğini ortadan kaldırmak, gıda ürünlerinin tüketim süresini artırmak ve besin maddeleri ve gıdaların kirlenmesini azaltmak amacıyla kurulmuştur.
Üretimde atılım yanında İran, dünya çapında yaygın bir sorun haline gelen koronavirüsü moleküller tespit kiti üretimiyle de başarılı adımlar atmayı başardı. Şu anda Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış laboratuvarlar bu oranda çalışmaya başlamıştır. Sağlık alanında önde gelen bilgi tabanlı şirketlerden biri olan Pişraz TB Zaman firmasının geliştirme müdürü Dr. Vehid Yunes'i bu konuda şunları söylüyor. Şirketin araştırma ve geliştirme ekibi hastalığın ortaya çıktığı ilk günlerden ve Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı tarafından işbirliği çağrısının duyurulmasının ardından bu oranda faaliyetlerine başladı. Şirketin araştırmacıları ve uzmanları her zaman tüm güçleriyle bu konuya odaklandılar.
İran'ın geliştirdiği teşhis kitiyle COVID-19 hastalığı artık şüpheli hastalarda kesin olarak teşhis ediliyor. Bu kit, virüsün spesifik genlerini hedef alıyor. Bireylerden alınan numunede virüs varlığının test edilmesi aşamaları belirlenir. Bilgi tabanlı şirketlerin bu girişimiyle sadece ülkenin korona teşhis kiti ihtiyacı karşılanmakla kalmadı, aynı zamanda bu ürünün ihracatı ile üretim alanında bir atılım da sağladı.
İran, İspanya ve Fransa Tıbbi Bilimler Üniversitelerinden araştırmacılar son zamanlarda bir araya gelerek koroner kalp hastalığı alanındaki en son ve en büyük başarıları paylaşmak için bir sanal seminere katıldılar. İran, İspanya ve Fransa tıp bilimleri üniversitelerinden yaklaşık 150 katılımcı bu sanal seminerde koroner kalp hastalığı ile ilgili tarafların görüntüleme alanındaki en son tanı ve tedavi başarıları, bilgisayar radyografi taraması ve tanıdaki yeri, yoğun bakım hastalarında yeni vurgular ve hastaların demografik bilgileri incelendi.
Bugün nükleer ilaç alanında ortaya çıkan bu başarıların yanı sıra İranlı uzman ve doktorların koronavirüsle mücadele ve COVID-19 hastalığı olan hastaları tedavi etme alanındaki başarıları ve kazanımları, ülkenin ilaç ve tıp alanındaki atılımlar eksenindeki ileriye doğru hareketine işaret ediyor.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 15. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim, görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini sizlere tanıtmaya çalışacağız.
İran'da Fars, Kürt, Türk, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek istiyoruz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde Rezevi Horasan eyaletine seyahatimize başladık. Ve eyaletin merkezi Meşhed kenti, ardından Nişabur kentinin tarihi ve turistik ve kültürel mekanları ile tanıştık. Şimdi bu güzel eyaletimize seyahatimizin devamında eyaletin bir başka güzel ve ünlü kenti Sebzevar'a uğramak istiyoruz.
Sebzevar ilçesi aynı adı taşıyan merkezi ile Rezevi eyaletinin batısında yer alıyor. Sebzevar, dağlık bir alanın eteğinde ve bir ovanın ortasında yer alıyor ve bu yüzden çok değişik bir iklimden yararlanıyor. Bölgede dağlık alanla ovayı Kaplayan çöl arasındaki kısa mesafe, bölgede yer alan zirveler ve kayalıklar ile Meş Dağı birçok ırmağa kaynaklık ederek yörede oldukça eşsiz bir doğal cazibe de oluşturuyor. Bu emsalsiz doğaya sebzevar kentinin 5 kilometre güneyinde yer alan 22 bin hektarlık Şir Ahmet sit alanı ve yine 17 bin hektarlık alan ile avlanmanın yasak olduğu Pervent sit alanını örnek vermek mümkün.
Arkeolojik araştırmalara göre sebzevar kentinin tarihi mazisi ve kentin ortaya çıkışı M.Ö. 4. milenyuma dayanıyor. Beyhe veya Beyhak sebzevarın eski adıdır ve miladi 1203 yılına denk gelen Kameri 600 yılından sonra sebzevar eski Beyhak kentinin yerine geçiyor. İran tarihinin önemli kaynaklarından Beyhakki Tarihi adlı esere göre sebzevar kenti 2500 yıl önce yani Sasaniler döneminde inşa edildi. Aslında sebzevar ve Beyhak tarih ve coğrafya bakımından iki farklı kentti. Tarihte belirtildiği üzere Beyhak, Sebzevar'dan yıllar önce inşa edildi ve zamanla Beyhak'tan pek fazla uzaklıkta olmayan Sebzevar kenti, tarihi Beyhak kentinin yerini aldı.
Sebzevar'a göre daha eski olan Beyhak kenti şimdiki Sebzevar'dan 6 kilometre uzaklıkta ve şimdiki Hüsrevgerd köyünün yakınında bulunuyordu. Ancak kent daha sonra yıkıma uğradı ve zamanla Sebzevar beldesi gelişerek Beyhak kentini de içine aldı. Sebzevar kenti ise Moğol saldırısında tamamen yıkıldı ancak zamanla yeniden imarlı hale geldi. Kent birçok tarihi olaya sahne oldu. Örneğin Sebzevar Kameri 737 yılında Serbedaran iktidarının sığınağı ve başkent oldu. Sebzevar aynı zamanda Darul Mümin'in adı ile de ünlüydü.
Sebzevar halkı Moğol saldırısının açtığı yaraları henüz sarmaya başladığı bir sırada Safavi Kralı Abbas döneminde bir kez daha ve bu sefer Özbeklerin saldırısıyla yıkıldı ve halkı katliama uğradı. Ancak bu olaydan sonra yine kent yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Safaviler dönemi Sebzevar kenti için yeniden inşa edilme ve geçmiş tarihini yeniden ihya etme dönemi oldu. Kent son yıllarda ayrıca gelişti ve yenilenmeye devam etti.
Günümüzde Sebzevar yöresi İran'ın kuzeydoğusunda en önemli akademik, kültürel, İslami ve tarihi merkezlerden biri sayılıyor ve İran'ın ilim ve tarih simgelerinden biri olarak biliniyor. Nitekim kentte yer alan dini ilimler merkezleri, yöre halkının ilim ve kültür sever insanlar ve derin mazili bir halk olduğunu da gösteriyor. Sebzevar kenti çeşitli tarih evrelerinde büyük bilginler ve düşünürlere yetiştiren bir kenttir. İslam dünyasının büyük filozofu Hacmullah Hadi Sebzevari, İslam tarihinin unutulmaz ve parlayan yıldızlarından biridir. Yine İran'ın büyük tarih yazarı Ebu'l-Fazl Beyhakkî de bu kente dünyaya geldi ve yine bu kente hayata gözlerini yumdu. Kent ayrıca ilim ve edebiyat dünyasına da büyük şairleri ve yazarları kazandırdı.
Sebzevar eskiden tarihi İpek Yolu üzerinde yer alıyordu. Günümüzde de bu kent Tahran, Meşhed Karayolu üzerinde bulunuyor ve coğrafi konumu Horasan'ın güneyini kuzeyine ve Kuzey Horasan'ı Tahran'a bağlayacak şekilde olması itibariyle özel önem arz ediyor. Sebzevar ayrıca Horasan yöresinin kapısı olarak da biliniyor. Günümüzde bu kent Meşhed ve Nişabur'dan sonra Rezevi Horasan eyaletinin en önemli kentidir.
Sebzevar ilçesi Horasan yöresinin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biridir ve kent halkı ticaretle uğraşır ve her yıl bu kentten yüklü miktarda pamuk, iplik, tahıl, kimyon ve diğer bazı tarım ürünleri ihraç edilir. Kentin özellikle kimyonu çok kaliteli ve ünlüdür ve dünya piyasalarında önemli bir yeri vardır.
Sebzevar kenti ile kısaca tanıştıktan sonra şimdi de bu güzel kentin bazı tarihi eserlerini ve turistik yerlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Sebzevar Ulu Camii kentin en önemli tarihi binalarından biridir. 4000 metrekarelik alanı olan cami eyvanları, avlusu, şebistanı ve revakı ile Beyhak Caddesi'nde yer alıyor. Mimari kanıtlara göre bu bina zaman sürecinde restore edilmiştir. Kıble eyvanında mihrap yer alıyor. Mihrabın üzerinde Gameri 1292 yılına ait bir kitabe ve iki tarafında tuğladan iki minare yer alıyor. Yine caminin kuzeyindeki eyvanın koridorunda taş üzerine bazı kitabeler yer alıyor. Bu kitabelerin Safaviler dönemine ait olduğu anlaşılıyor. Caminin önemli bezemeleri 7 renk fayanstan ibarettir. Binanın mimarisi ise Gaberi 8. yüzyılın mimari özelliklerini yansıtıyor.
Arkeolojik araştırmalara göre Hüsrevgerd Minaresi, Rezevi Horasan yöresinin en yüksek tarihi yapıtı olarak biliniyor. Bu kule İpek yolu üzerinde kervanların yorunluğu bulmaları için inşa edildi ve çölde kervanlar için adeta deniz feneri gibi rol ifa ettiği belirtiliyor. Hüsrevgerd Minaresi veya Kulesi Sebzevar'ın 10 kilometre batısında inşa edilmiştir. Bu bina çölde yaşayan insanların konukseverliğinin simgesi sayılıyor. Bu kulenin mazisi Kameri 6. yüzyıla dayanıyor. Kule Kameri 505 yılında Selçuklular döneminde inşa edilmiştir. Tuğra'dan inşa edilen kulenin yüksekliği 38 metredir ve 3 temel gövde ve zirveden oluşuyor. Binanın temeli dikdörtgen şeklinde ve sekizgen tuğladan bir gövdeyi taşıyor. Sekizgen kenarları arasında ise 4 oda bulunuyor. Hüsrevgerd Kulesi yerden yükseldikçe çapı küçülüyor. Binanın dış cephesi ise tuğladan geometrik şekiller ve küfi kitabeleriyle bezenmiş bulunuyor. Bu bina Kameri 6. yüzyılın en güzel minarelerinden biri sayılıyor.
Sebzevar'ı anlattığımız sözlerimizin başında bu yörenin seçkin bilginleri, düşünürleri, şairleri ve alimlerinden bahsetmiştik. Hac Molla Hadi Sebzevari bu yörenin seçkin arifi, filozofu ve parlayan yıldızlarından biridir. Hac Molla Hadi Sebzevari Kameri 1212 yılında Sebzevar kentinde dünyaya geldi ve çocukluk çağından itibaren dini ilimleri öğrenmeye başladı. Sebzevari Meşhed ve İsfahan kentlerine gittikten sonra tekrar Meşhed'e geldi ve burada hikmet, fıkıh ve tefsir derslerini vermeye başladı. Bir süre Kerman'da kalan Sebzevari tekrar doğduğu Sebzevar kentine geri döndü ve Fasihiye Medresesi'nde ders vermeye başladı.
Hac Molla Hadi Sebzevari Kameri 1289 yılında 77 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Bu büyük filozoftan birçok değerli eser geride kaldı. Sebzevari'nin mezarı Sebzevar kentinde, Meşhed kentinde, İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyarete giden ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biridir. Mezarın üzerine inşa edilen binanın iç tasarımı oldukça ilginçtir ve içinde bazı hücreler ve odalar inşa edilmiştir. Binanın bezemeleri ve restorasyon çalışmaları ise en son Hicri Şems'i 1340 yılında, yani yaklaşık 59 yıl önce İran'ın Milliseller Derneği tarafından yapıldı. Binanın lacivert üzerinde rengarenk fayansları ve firuze renginde kubbesi ona ayrı bir güzellik kazandırmıştır.
Bugün gerçi Hacı Molla Hadi Sebzevari ebedi uykusundadır. Fakat görüşleri ve düşünceleri İran dışında başka ülkelerin üniversitelerinde de ders müfredatında yer alıyor. Ve dünyanın önde gelen filozofları ve düşünürleri tarafından tartışılıyor. Yine birçok ünlü düşünür ve şair Hacı Molla Hadi Sebzevari'nin kişiliği ve düşünceleri hakkında görüşlerini beyan etmiştir. Örneğin Pakistanlı ünlü şair ve filozof İkbal Lahuri, Hacı Molla Hadi Sebzevari hakkında şöyle diyor. Molla Sadra'dan sonra Molla Hadi Sebzevari, İran'ın son asırlarda en büyük düşünürüdür.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a gezelim, görelim başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'da ahlak.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli dizi sohbetimizin 27. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde İslam'ın idealleştirdiği ailenin ahlaki özelliğiyle beraberiz.
Değerli dinleyiciler, geçen bölümde ideal İslami ailede sırf çocukların terbiye edilmesine değil, sağlam ailenin gelecek nesillerdeki rollerine de önem verildiğini ele aldık. Başka bir ifadeyle sorumlu ve bağlı anne ve babalar liyakatli ve iyi çocukla yetiştirmek suretiyle gelecek nesillere yönlendirmekte de etkin ve kader belirleyici bir girişimde bulundukları gerçeğini biliyorlar.
Bu doğrultudaki en etkin ve en önemli faktör ise manevi ve itikadi dayanaklardır. Allah'ı anmak için namaz kılınması, dua edilmesi bu dayanakların tecellileridir. Ancak tevhide dayalı dünya görüşüne ilaveten maada inanmak, insanların karşısında yeni ufukları açan başka temel ve sağlam dayanaktır. Maad, insanlık hayatının kısıtlı olduğunu, kalıcı olmadığını, İnsanların ölümden sonra ebedi dünyaya ayak basacaklarını gösteriyor. Bu görüş çerçevesinde bu dünyadaki aile kaderi ile ölüm sonrası kaderi arasında ayrılmaz, koparmaz bir bağ söz konusudur. Daha açık ve net ifadeyle ailenin liyakatli ve salih üyeleri kıyamet sonrası cennete bir araya gelirler.
Kur'an-ı Kerim ise böyle bir ailenin belirgin özellikleri hususunda, ey ilahi ahitlerine bağlı olanlar ve ahitlerini kırmayanlar şeklinde hitap eder. İşte bu anlaşmadan kast edilen tüm insanların fıtratına yerleştirilen tevhide dayalı ahittir. Bu ahde esasen Allah'a inananlar sırf ona kulluk edip ona taparlar. Bu ahde bağlı olanlar hiçbir zaman şeytana tapmayıp heva ve heves para pula aldanmazlar ve işte bu önemli ilke ideal aileyi tüm kayıtlar ve prangalardan kurtarıp ona hürriyet ruhu üfler.
Kur'an-ı Kerim bu kesimin başka özelliklerini de şöyle anlatır. Allah'ın emrettiği ilişkiler kuran ve her daim kıyamet gününden korkanlar. Kur'an-ı Kerim'i araştıranlar ilişki kurulması yelpazesinin geniş çaplı olduğuna işaretle bu ilişkinin Allah, peygamber, ilahi liderler ve seçkin isimler, dini kardeşler ve dostlar, ayrıca komşular ve de tüm insanları da kapsadığını, ancak en çok da ailevi ve akrabalık ilişkileri ile ilgili olduğunu düşünüyorlar.
Kuşkusuz Allah'ın da beğendiği ailevi ve akrabalık bağlarının güçlendirilmesi toplumsal ilişkiler kültürünü de beraberinde getirir. Tabi bağlar ve ilişkileri güçlü tutan en sağlam güç ise bağların ve ilişkilerin sağlamlaştırılmasına emreden Allah'ın büyüklüğü ve azametinin göz önünde bulundurulmasıdır. Bunları göz önünde bulunduran müminler bir yandan öbür dünyanın zorluklarını hatırlarlar. Akrabalık bağlarının koparılmasının büyük günah saydığını, insanı ilahi rahmetten uzaklaştırdığını bilen müminler bu durumun cezasından da sakınmaya çalışırlar. Tüm bu özelliklere rağmen ideal aile yine de zararlar ve olaylardan etkilenebilir.
Böylece hayatın engebeli sürecinde her daim temel bir özellik sayılan sabır ve tolerans meselesiyle karşılaşılır. Hem de ilahi emirlere uyma ve ilahi itaatsizlik, masiyetlerden uzak durma sabrı söz konusudur. Böyle bir sabır hem zor hayat koşullarında, hem doğal afetler yaşandığında, hem de savaş sahasında düşman ile çatışırken söz konusudur. Böyle bir sabır Allah rızasını ve memnuniyetini kazanma saikiyle gösterilmektedir. Kur'an-ı Kerim ise bu hususta şöyle buyuruyor. Allah rızası ve memnuniyeti için sabır gösterdiler.
Aile ocağında sabırlı olma ruhunu canlı tutan durum namaz kılmaktır. Namaz Allah'ın hatırını hem de insanın ta derinliklerinde canlı tutar. Ancak buna paralel olarak infak ve af ruhunu da ayakta tutmak şart. İnfak ve af ruhu hem de mahrumlar ve ihtiyaç sahipleri lehine olacak bir şekilde ailede canlı tutulmalıdır. Sonuçta namaz sayesinde Allah ile bağlar korunur, af ve infak sayesinde de mahluklar ile bağlar korunur. Kur'an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurmaktadır. Namaz kılarlar ve gizli ya da açık bir şekilde rızıkları belirlediklerimizden de infak ederler.
Ailenin temellerinin sağlamlaştırılması için yardım eden bir başka husus ise kötülükler ve yanlışlıklara karşı iyilikle yanıt verilmesidir. Bu olumlu ve yapıcı özellikler bir araya geldiğinde ideal İslami ailenin kaderi de değerli ve beğenilir olur. Allahu Teala ise Ra'd suresinin 22. ayetinde bu hususta şöyle buyurmuştur. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır.
Kimi Kur'an-ı Kerim yorumcuları ise bu ayetin son kısmını şöyle yorumlamışlardır. Son kısımda yer alan ifadelerin ideal ailenin sırf bu dünyada değil, öbür dünyada da özel konuma sahip olacağını gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli dizi sohbetimizin 27. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.